Hanımlar beyler, günaydın. 18 Mart Perşembe sabahında sizlerle birlikte günün haberlerine bakacağız. Dün neler oldu, Türkiye'de neler oldu, yurt dışında neler oluyor, onlara bir bakış atacağız bakalım. İlk önce Türkiye'den manşetlere bakalım. Sabancı Holding, 2021-2025 yılları için işin geleceğine uyum konusunda Boston Consulting Group Türkiye işbirliğiyle hazırladığı 1500 maddelik stratejik eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Bu plandaki 7 ana başlıktan biri olan uzaktan çalışma konusunda Sabancı topluluğu kurguladığı iki ayrı modelle beyaz ve gri yaka çalışanlarının 4'te 3'ü için uzaktan çalışmayı farklı seviyelerde kalıcı hale getireceğini açıkladı. Bununla birlikte Sabancı, stratejik eylem planı kapsamında önümüzdeki 2 yılda çalışanlarına yönelik 200 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı hedeflediğini duyurdu. Kale grubu çatısı altında yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kale Kim, hisselerinin halka arzına yönelik hazırladığı izahnamenin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. 1973 yılında kurulan şirket, Türkiye'de 7 şehirde ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulu toplam 9 fabrikasında üretim yapıyor ve ürünlerini 80'in üzerinde ülkede satıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Ordu Valisi Serdar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 7.080 lira para cezası verildi. İmamoğlu davaya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşama sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir ifadelerini kullandı. Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş yargı kararı bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasıyla düşürüldü. Gergerlioğlu kararın okunmasının ardından "Milletimin kalbindeyim, milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek genel kurul salonunda kalmaya devam etsin. Oturuma birkaç kez ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri salonu terk etmediği için oturum kapatıldı. HDP grubu oturma eylemini sürdürdü. CHP'den iki milletvekili genel kurul salonunda HDP grubunu ziyaret ederek destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileği iletti ve gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Sancar'ı arayarak "Biz de sizin yanınızdayız, bu haksız kararı kuvvetli bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Eski AK Parti Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, TBMM basın locasında kararı protesto ederek "Otokrasiye karşıyım" dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Yüksek Mahkeme'ye gönderilen iddianamede aralarında HDP'nin mevcut ve eski eş genel başkanlarının da bulunduğu 600'den fazla parti üyesi için siyasi yasak istendi. Partinin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada "Partimize yönelik kapatma davası ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir" ifadelerine yer verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını elinden almak Türkiye'nin önünü açmaz, toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız" ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe görseli üzerine Şahmeran figürü ve LGBTİ+ bayraklarının yerleştirildiği anonim bir kolaj çalışmasının sergilenmesi sebebiyle 7 öğrencinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan 47 gündür tutuklu yargılanan 2 öğrenci tahliye edildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever, başka bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gittiği karakolda gözaltına alındı. Aysever, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcıya ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Şimdi dünyadan manşetlere bakalım. Dünya Sağlık Örgütü damarlarda kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair raporların gelmesinin ardından bazı Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımı geçici olarak durdurulan AstraZeneca COVID-19 aşısına ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu sorunun dünyada yaygın görüldüğünü ve bunun doğrudan aşılamadan kaynaklandığını söylenemeyeceğini ancak durumun araştırılması gerektiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü şu an için AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu düşündüklerini belirterek aşılamaların devam etmesini tavsiye etti. Avrupa Komisyonu pandemi döneminde Avrupa Birliği sınırları içinde güvenli serbest dolaşımın sağlanması için bir dijital yeşil sertifika oluşturulmasına yönelik teklif verdi. Bu uygulama kapsamında AB vatandaşlarının aşılandığına, negatif test sonucu aldığına ya da son 180 gün içinde COVID-19'dan iyileştiğine dair 3 ayrı sertifika bulunacak. Ücretsiz olacak sertifika hem dijital hem fiziksel olarak edinilebilecek. ABC News kanalına bir röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2020 ABD seçimlerine Donald Trump lehine müdahale etmeye çalışmasının bedelini ödeyeceğini söyledi. Putin'in nasıl sonuçlarla karşılaşacağına yönelik bir soruya yakında göreceksiniz cevabını veren Biden, Putin'in katil olup olmadığına dair ne düşündüğüyle ilgili bir soruyu ise öyle olduğunu düşündüğünü söyleyerek yanıtladı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın sözcüsü Vyacheslav Volodin, Biden'ın sözleri için bir kınama mesajı yayımlayarak Biden bu açıklamayla halkımıza hakaret etmiştir ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bir yazılı açıklama yaparak Washington Büyükelçisi'nin istişareler ve ABD ile ilişkilerde neler yapılacağını, nereye gidileceğini analiz etmek için Moskova'ya çağrıldığını söyledi. Bugün Alaska'da başlayacak ABD-Çin ikili görüşmelerinin öncesinde Joe Biden yönetimi Pekin'in Hong Kong'un kısmi özerkliğine zarar verdiği gerekçesiyle 24 Çin hükümeti yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu Biden döneminde Çin hükümeti yetkililerine karşı alınan ilk yaptırım kararı oldu. Konu hakkında bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kararın Çin'den geçtiğimiz hafta Hong Kong'daki seçim sürecine düzenleme ilişkin kararı üzerine alındığını ifade etti. Türkiye'de HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davadan sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price şöyle bir yazı yayımladı. Türkiye'deki gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. 17 Mart'ta yaşanan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekillerinin düşürülmesi dahil olmak üzere bütün olayları takip ediyor diyor. Bunu yapmamalıydı diyor işte. Demokrasiyi halının altına süpürmüş oldu dedi. Milyonlarca kişinin oy verdiği partiyi kapatmak demokrasiyi öldürmektir ifadelerini kullanıyor Ned Price, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen saldırılarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri hayatını kaybedenlerden 6 kişinin Asya kökenli olduğunu belirtti. Saldırıların ardından 21 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. Paylaşımlı yolculuk şirketi Uber, Birleşik Krallık Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz ay şirketin sürücüleri bağımsız yükleniciler yerine işçi olarak sınıflandırması gerektiğine ilişkin kararı onamasının ardından ülkedeki 70 bin sürücüyü yeniden sınıflandıracak. Birleşik Krallık yasalarına göre işçi tanımlaması, çalışan tanımlamasından daha az hakkı kapsıyor olsa da bu değişiklikle birlikte Uber sürücüleri asgari ücret, yıllık izin ve emeklilik gibi yan değişiklikle birlikte Uber sürücüleri asgari ücret, pardon, yan haklara sahip olacak. Uber söz konusu yeniden sınıflandırmayı yemek teslimatı alanında faaliyet gösteren Uber Eats kolu için uygulamayacak. Japonya'da bir yerel mahkeme ülkede eşcinsel evliliğin yasal olarak tanınmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme davacıların kişi başına 1 milyon yenlik yani yaklaşık 9 bin dolar tazminat talebini reddetti. LGBTİ+ aktivistleri için sembolik bir zafer olarak görülen karar Yetiler grubu yani G7 ülkeleri içinde eşcinsel evliliklere izin vermeyen tek ülke konumunda bulunan Japonya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşacağını garanti etmiyor. ABD Merkez Bankası Fed, bu haftaki toplantısında politika faizi hedef aralığında ve varlık alımlarının kapsamında değişikliğe gitmedi. 2023 yılına kadar faiz arttırımına gitmeyi planlamadıklarının sinyalini veren Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik toparlanma hızında görülen yavaşlamanın ardından Son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin iyileşme kaydettiği belirtildi. Fed, buna rağmen pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya ve enflasyonun hedeflenen %2 oranının altında seyretmeye devam ettiğini vurguladı. Spark Research verilerine göre ABD'de yılbaşından bu yana gerçekleştirilen özel amaçlı satın alma şirketi halka arzlarından elde edilen gelir bu hafta itibariyle geçtiğimiz yılın 83,4 milyar dolarlık toplamını geçti. Ülkede bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen geleneksel halka arzlarda ise sadece 29,5 milyar dolar gelir elde edildi. Açık çek şirketleri olarak da bilinen SPAC'ler herhangi bir ticari faaliyet göstermiyor ve sadece halka arzlarından elde ettikleri sermaye ile başka bir şirketi satın almak amacıyla kuruluyor. Peki ekonomik reform paketindeki makroekonomik politikalara birazcık değinelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aylar önce gündeme getirilen ekonomik reform paketini 12 Mart'ta açıklamıştı. Ana hedefi salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim olarak belirlenen ve makro politikalarda kamu maliyesinden fiyat istikrarına, cari açıktan istihdama geniş bir yelpaze barındıran paketin detaylarına ilişkin hazırlanan kitapçık da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Kitapçığa göre makroekonomik politikalar ve yapısal politikalar olmak üzere iki ana reform alanı bulunan paketin her iki ana hedefi altında beşer başlık bulunuyor. Ekonomistler ve politikacıların gündeminde olan pakette makroekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık ve istihdam başlıkları yer alıyor. Harcama disiplininin sağlanması için döner sermayelerin disipline edilmesi ve verimli olmayan döner sermaye işletmelerinin kapatılmasının planlanması, kamuda taşıt alımı ve kiralanması ile temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesi gibi bir dizi reform açıklanırken, kamu borç yönetimini güçlendirmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürmeye ve borçlanmanın ortalama vadesinin artırılmasına yönelik adımlar atılacağı belirtildi. Vergi düzenlemelerinin sadeleştirilmesine yönelik adımlar arasında yaklaşık 850 bin küçük işletmenin gelir vergisinden muaf tutulacağı belirtilen pakette, aynı zamanda kamu alımlarının ihalelerine katılan firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterlerin kamuoyu ile paylaşılarak şeffaflık artışının sağlanması da hedefleniyor. Ekonomi profesörü Veysel Ulusoy, vergi düzenlemelerine ilişkin olarak vergilerimiz üzerine kurulan kamu kaynaklarının bölüşümü reform değildir. Reform, üretim kaynaklarının en uygun şekilde dağılımıyla refahı yukarı iten köklü ekonomi programı değişikliğidir, diyor. Enflasyondaki artışın hem yapısal hem de dönemsel sebeplerinin olduğunu ve küresel gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etki ettiğini işaret eden Erdoğan, tek haneli enflasyona ulaşma çalışmalarına öncelik verdiğine dair açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda reform paketi enflasyonu düşürmek için bir fiyat istikrarı komitesi kurulmasını, gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın önlenmesi amacıyla da erken uyarı sistemi kurulmasını öngörüyor. Gıda fiyatlarının enflasyonun sebebi olarak gösterilmemesi gerektiğini ve asıl sorunla yüzleşilmeden gıda enflasyonu konusunun çözülmeyeceğini ifade eden ekonomist Hakan Kara, yapılması gereken ilk iş komite kurmak değil, Merkez Bankası üzerindeki araç bağımsızlığı gölgesinin kaldırılmasıdır, diyor. Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi plan içeren pakette bankaların aktif yapılarını temiz tutmak, varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini güçlendirmek ve sermaye piyasalarını geliştirmek için çeşitli maddeler bulunuyor. Bu kapsamda şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacağı, özel sektör tahvil piyasasında ihraçların kolaylaştırılması amacıyla bir tahvil garanti fonu kurulacağı ve yeşil tahvil piyasasına dönük altyapının oluşturulacağı açıklandı. Paket içinde finansal teknolojiler ekosistemine yönelik adımlar da öne çıkarken, faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi amacıyla geleneksel finansın yanında büyüme alanı sınırlı olan katılım finansı sektörüne ilişkin düzenlemelerin hayata geçirilmesi belirtiliyor. Pakette bir diğer öne çıkan nokta 18 18 yaşından küçük vatandaşların bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması oldu. Bazı ekonomistler ilk etapta yaklaşık 3 milyon gencin katılmasıyla toplam fon büyüklüğünün 100 milyar liraya ulaşması beklenen bu uygulamanın kamuya yeni kaynak sağlamak için konulduğunu belirterek Erdoğan'ın borçlanmada dış kaynakları değil kendi iç kaynaklarımızı kullanacağız açıklamasındaki iç kaynaklar ifadesinin BES'teki yani bireysel emeklilik sistemindeki paraya işaret ettiğini söyledi. Cari açığın en çok dikkat ettikleri hususların başında geldiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, orta ve uzun vadede çözebilecekleri yapısal sorunların olduğunu ve bu alanda yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Erdoğan da cari açıkla mücadelede yapısal cari açığa odaklanma, ihracatın tabanı yayılmasını sağlama ve sanayide yeşil dönüşümü destekleme olmak üzere 3 temel politika izleyeceklerini açıkladı. Bu kapsamda paket, uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli maden ve taşlar piyasası oluşturulması, elektrikli araç şarj altyapısının hayata geçirilmesi, elektrikli araçların kullanımının teşvik edilmesi, ihracat potansiyeli yüksek olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dış pazarlara açılmaları için teşvik edilmesi gibi bir dizi reform adımı içeriyor. Ek olarak Elvan, yapısal cari açığa yönelik olarak küresel değer zincirlerine daha güçlü entegrasyon sağlamayı düşündüklerini belirterek, belirli ürünlerde belirli ülkelere yönelik çalışmalar başlattıklarını bildirdi. Diğer yandan reform paketi bu alanda da bazı eleştiriler aldı. Paketin bir reform paketi olmadığını belirten Dünya Gazetesi yazarı Nevzat Saygılıoğlu, büyüme, enflasyon, işsizlik, cari açık gibi makroekonomik hedefler rakamlandırılmış değil. Aynı şekilde bu hedeflere hangi süre içerisinde ulaşılacağı belirlenmiş değil yorumunda bulundu. Paket, firmaların istihdama kazandırdıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaletiyle 24 ay vadeli ilk 6 ay ödemesiz 100 bin lira tutarında kredi kullanabilmesine yönelik bir düzenleme içeriyor. En fazla 5 kişiye kadar geçerli olan bu uygulamada taahhüdünü yerine getiren firma, ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek. Paket, genç istihdamını ve iş gücü niteliğini artıracak adımları yer verirken, sektörel iş gücü planlaması gibi geleceğin işlere odaklı iş gücü dönüşümünün hızlandırılması ve yeni nesil çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan maddeler de içeriyor. Paketin istihdam başlığına karşı eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paketi daha fare doğurdu şeklinde nitelendirerek 2002'den bu yana 16'sı istihdamda teşvik olmak üzere toplam 23 reform paketi açıkladılar. Açıklanan her reform paketinden sonra işsizlik arttı, döviz tutulamadı, istihdam düştü açıklamasında bulundu. Bugünün haberleri bu şekildeydi, sabah haberleri bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.